Ayrım 21, Tek, Hakan Nordik, sayfa 266. DM Havaalanı'nda uçağın kalkışını beklerken gün içinde olan bitenleri ve Osman'ın söylediklerini sakin kafayla gözden geçirmeye çalıştı. Her zaman olduğu gibi iPad'ini çıkarıp aklına gelenleri alt alta sıralamaya başladı. Osman'ın söylediklerinin tümü doğru mu? Refet James'e neden kavgalı olduğu Osman'ın adını vermiş olsun. Refet'in başına ne gelmiş olabilir? Öldürüldü mü, yurt dışına mı kaçtı, yoksa James öldürüldüğü için mi ortaya çıkamıyor? James'i Refet öldürmüş olabilir mi? Adam yıllarca bir infaz timinde çalıştığına göre para için James'i ortadan kaldırmış olabilir. Osman gerçekten Refet'i 15 yıldır görmemiş olabilir mi? Refet James'e vermediği dosyayı Osman'a ya da ablasına teslim etmiş olabilir mi? Eğer öyleyse Osman benden ne öğrenmeye çalışıyor? Refet James'i tuzağa düşürmek için kullanılan biri olabilir mi? Osman James'e gazeteci olarak güvendiğini söyledi ama James'ten çok daha etkili bir sürü başka yabancı gazeteci de bulabilirdi. Neden James? Aynı soru Refet için de geçerli. Neden bilgileri vermek için James'i seçti? Bütün bunlar başka bir nedeni saklıyor olabilir mi? James'in peşinde olduğu başka bir konudan vazgeçirmek. Son vuruş timinden bazı kişilerin şimdi Securas elemanı olmalarından başka bu tim ile şirket arasında ne gibi bağlantılar olabilir? Osman'la görüşmemden ve bu bilgilerden Mahir'e bahsetmeli miyim? Osman'la ilgili bilgi almam lazım, kimlerle konuşabilirim? Ama en önemlisi Refet'in bulunması, bütün soruların cevabı onda. Daha da yazmaya devam edecekti ama o sırada kendi uçağı için son anonsu duydu, iPad'ini kapattı. 61. Bölüm. Bütün polis teşkilatı hala alarmdaydı. İstanbul polisinin neredeyse tamamı günde 24 saat eski Diyarbakır Emniyet Müdürü Ahmet Taran'ın kaçırılmasını araştırıyordu. İçişleri Bakanı ve Emniyet Genel Müdürü İstanbul Emniyet Müdürü'ne en büyük öncelik bu vakada diye kesin talimat vermişlerdi ve hemen netice istiyorlardı. Her taraftan telefon yağıyordu. Bakanlar, parti başkanları, milletvekilleri, medya hepsi olayın peşindeydi. Başkomiser Hüseyin ve Mahir Emniyet Müdürlüğü'ndeki 3. toplantıdan yeni çıkmışlardı. Ahmet Taran zamanında Diyarbakır'da emniyet müdürlüğü yaptığı için hem müdürlüğü zamanında hem de emniyet teşkilatından ayrıldıktan sonra çok sık tehdit alan biriydi. Ama kendi güvenlik şirketi olduğu için de çok iyi korunuyordu. Yanında birkaç koruma olmadan nadiren bir yere giderdi. En güvendiği adamı da özel kuvvetlerde yetişmiş ve Diyarbakır günlerinden beri hiç yanından ayırmadığı Cemal Kamay'dı. Cemal'in bir çatışmada yaralanıp sol ayağının sakat kalmış olması, görgü tanığı lokantacı Cevat Kara'nın ifadesinden sonra dikkatleri onun üzerine çekmişti. Ahmet Taran kaçırıldığından beri Cemal Kama da ortada yoktu. Kendi evine uğramamıştı. Kardeşinin evi, ana babasının Ankara'daki evi ve saklanma ihtimali olan her yer aranmış ama Cemal Kama'nın izine rastlanmamıştı. En son Ahmet Taran'ın kaybolduğu akşam birlikte Securas'tan ayrılırken görülmüşlerdi. Mahir ve Hüseyin önce ikisinin birlikte kaçırılmış olma ihtimalini düşünmüşler ama görgü tanığının ifadesindeki topal adam tarifi Cemal Kama'yı bir numaralı şüpheli durumuna getirmişti. Ekipler Ahmet Taran'ın telefon kayıtlarını inceliyor, son günlerde konuştuğu ve şüpheli olabilecek herkesle görüşüyorlardı. Başkomiser Hüseyin'in ise kendi bir numaralı şüphelisi vardı, Mehdi Fırat. Mehdi Fırat 6 ay önce Ahmet Taran'ın arabasının altına konulan bomba patladığında sorgulanan şüphelilerden biriydi. Bomba araba boşken patladığından Ahmet Taran ucuz kurtulmuştu. Mehdi'nin Kürt ve gazeteci olması zaten Hüseyin açısından suçlu olması için yeterliydi. Bir de üstüne üstlük arkadaşlarıyla birlikte Kürtçe dergi çıkarıyordu. Aşırı milliyetçi olan Başkomiser Hüseyin'in nedense Mehdi'ye büyük bir nefreti vardı. Muhtemelen bu nefret ilk gözaltına alındığında çocukla ilgili hiçbir delil bulamayıp avukatının da çok iyi olması sayesinde serbest bırakmaya mecbur kalmasından kaynaklanıyordu. Hüseyin'in bu Mehdi saplantısının oluşmasında Mehdi'nin karakteri ve davranışları da çok belirleyici olmuştu. Genç adam ağır baskı altında bile her soruya gayet sakin ve akıllı cevaplar verirken dudaklarından eksik etmediği müstehzi gülümsemesi, kendine güvenli ve korkusuz duruşu da Hüseyin'i çileden çıkarmıştı. 62. Bölüm. Hüseyin ve Mahir önce Sekuras Genel Müdür Yardımcısı Ekmel Bozok'la konuşmuşlar. Sonra da Hüseyin şirketteki diğer personelle görüşmeye devam ederken Mahir daha hassas bir görüşme için ayrılmıştı. Ekmel Bozok'u biraz sıkıştırınca Ahmet Taran'ın bir metresi olduğunu ve haftanın bazı gecelerini kadının evinde geçirdiğini öğrenmişlerdi. Emel Sayar adlı eski ünlü şarkıcılardan biri olan kadın, Kemerburgaz'da Ahmet Taran'ın arabasının bulunduğu yerden 1,5 kilometre uzaktaki bir evde oturuyordu. Mahir gölgede kalsın diye arabayı evin biraz uzağına bir ağaç altına park etti. Kapıyı Emel Sayar açtı. Mahir'in hatırladığından daha genç görünüyordu. Hesaplarına göre 40 yaşın üstünde olması gerekirken 30-35 arası görünmesinin sırrını kadın konuşmaya başlayınca Mahir hemen anladı. Botoks kazası kadının bazı yüz kaslarını kullanılmaz hale getirmiş, genç görünmenin karşılığında boş gözlerle bakan ifadesiz bir yüze sahip olmuştu. Saçlarda her esmer Türk kadın şarkıcı da mecburi olduğu üzere civciv sarısına boyanmış ve full makyaj hazırlanılmıştı. Kadın Mahir'i salona buyur etti. Mobilyalar cahilim, görgüsüzüm ama paramı gözüne sokarım modeliydi. Bol yaldızlı koltuk takımının kollarında gömme cam parçaları, duvarlarda birbiriyle hiç ilgisi olmayan bilinmeyen ressamların ucuz ve kötü çiçek tarla sahil reprodüksiyonları, beyaz ve pırıl pırıl parlayan bir yemek masası ve aynı renkte bir piyano dekoru tamamlıyordu. Kadın değil piyano çalmak, nota dahi bilmeden dolgun vücudunu cömertçe sergileyerek bir süre piyasada kaldığından Mahir onun piyanoyu sadece yemek masasının rengine uyuyor diye almış olabileceğini düşündü. Yatak odasında da mutlaka boydan boya aynalar, hatta diskoteklerde eskiden bulunan yanar döner toplardan bile olabilir diye aklından geçirince neredeyse gülecekti. Ama son anda kendini toparladı. Kanepeye tamamen gömülmemeye dikkat ederek ucuna ilişti. Cart kırmızı renkli kanepe insani ölçülere o kadar aykırı yapılmıştı ki sırtını dayamaya kalksa ayaklarının yerden kesileceği ve yarı yatar padişah oturuşu pozisyonuna geçeceği kesindi. Herhalde Ahmet Taran bu kanepeye gömülünce kendini sultan sanıyordu. Zaten kadında da fazlasıyla cariye tipi vardı. Mahir bir anda hem evin hem de kadının kıyafetlerinin televizyonlardaki Osmanlı saray dizilerinden fırlamış gibi göründüğünün farkına vardı. Emel'in boş gözlerle yüzüne baktığını fark edince toparlanıp söze girdi. Telefonda Başkomiser Hüseyin Yerlici'nin de sizle bahsettiği gibi Ahmet Taran Bey'in yakın arkadaşınız olduğunu öğrendik. Sık sık da sizi görmeye buraya geliyormuş. Hala kayıp olduğu için size bazı sorular sormak istiyorum. Konuyu gizli tutacağımızdan emin olabilirsiniz. Emel başıyla tamam sade de gel der gibi bir işaret yaptı. Ahmet Taran'ı en son ne zaman gördünüz? Geçen hafta cuma gecesi. Bir daha haberleşmediniz mi? Bu salı öğlende aradı, gece geleceğini söyledi ama gelmedi. Yani kaçırıldığı gece size geliyordu. Saat kaçta bekliyordunuz? Geç saatlere kadar çalıştığı için hiçbir zaman saat vermezdi. En geç kaçta gelirdi? Gece 2'de 3'te geldiği çok olmuştur. Peki salı gecesi tekrar sizi aradı mı? Akşamüstü tekrar aradı, bir iş yemeğine katılacağını ve geç geleceğini haber verdi. Ben de saat 1'e kadar bekledim, sonra cep telefonundan aradım. Açılmayınca da mesaj bırakıp yattım. Zaten anahtarı vardı. Sabaha karşı 5 gibi uyandım, hala gelmemişti. Bazen acil bir işi çıktığında haber vermeden gelmemesine de alışkın olduğum için meraklanmadım. Ertesi sabah arar diye düşündüm. Ama akşam üstüne kadar haber çıkmadı. Sonra da ofisinden arayıp haberi verdiler. Son günlerde dikkatinizi çeken herhangi bir şey oldu mu? Ne gibi? Mesela Ahmet Bey daha tedirgin miydi? Size tehdit edildiğinden falan bahsetmiş miydi? Böyle konulardan hiç bahsetmezdi. İşinin ne kadar tehlikeli olduğunu ve epey düşmanı olduğunu biliyorum. Ne kadar az bilirsen senin için o kadar iyi olur derdi. Kadın hiç üzülmüş gibi görünmüyordu, ağlamadığı da belliydi. Mahir'in ifadesizliğin botokstan mı yoksa kadının adamı sevmemesinden mi kaynaklandığına karar veremedi. Ama kesin olan bu kadının Ahmet Taran'a fazla bir bağlılık duymadığıydı. ''Ne kadar süredir tanışıyordunuz?''
''4 yıldır birlikteyiz.''
''Bu evde Ahmet Bey'e ait eşyalar var mı?''
''Bir iki parça giysi dışında hiçbir şey yok.''
''Camlardan etraf çok rahat görülüyor. Son günlerde evin etrafında dikkatinizi çeken kişiler veya arabalar fark ettiniz mi?''
''Ben çok evde oturan biri değilim. Geceleri de televizyon izlediğim için gelip gidenlere pek dikkat etmem.''
''İzninizle etrafa bir göz atabilir miyim?''
Kadın isteksizce ''Buyurun.'' dedi.
Ev dışarıdan göründüğünden daha büyüktü. Giriş katında salon haricinde kocaman bir mutfak, bir yatak odası, bir oturma televizyon odası, bir banyo ve bir tuvalet vardı. Salonun boydan boya cam olan kapıları orta boy bir yüzme havuzunun olduğu bahçeye açılıyordu. Üst katta iki tane banyolu misafir yatak odası ve Emel'in yatak odası bulunuyordu. Kadının yatak odası tam da Mahir'in tahmin ettiği gibi tavan dahil ayna kaplıydı. Tavanda da disko topu olmasa da ona yakın pırıl pırıl parlayan kocaman bir avize asılıydı. Mahir, Ahmet Bey'in giysilerini görebilir miyim diye sorunca Emel gardırobun kapısını açtı. Sağ tarafta iki takım elbise, kravatlar ve farklı renklerde 4 gömlek asılıydı. Altta da 3 çift erkek ayakkabısı duruyordu. Mahir elbiselerin ceplerine baktı, herhangi bir şey bulamadı. Yatak odalarından balkonlara çıkılıyordu. Evin etrafında çepeçevre geniş bir bahçe vardı ve sağda en yakınındaki ev 50 metre kadar uzaktaydı. Solda da 100 metre ileride büyük bir sitenin duvarı görülüyordu. Tekrar giriş katına, oradan da mutfaktaki bir kapıdan geçerek depo olarak kullanılan bodruma indiler. Bodrumda 2 eski koltuk, 1 kanepe, 2 masa ve bazılarının ayakları kırık 7-8 tane sandalye vardı. Duvara dayalı büyüyecek bir çelik raftada kullanılmayan bavullar, bazı kutular ve en dipte bir su deposu görülüyordu.
''Emel, ben bahçede bir sigara içeceğim.'' diyerek Mahir'i yalnız bıraktı.
Mahir bavulların kapaklarını açtı. İçleri eski çarşaf ve örtü doluydu. Çelik rafın en altında bir sürü dergi yığılıydı. Yığının üstündeki dergilere bir göz attı. Çoğu kadın dergileriydi. Az sayıda da haber dergisi vardı. Tam bakmaktan vazgeçip çıkacakken en arkadaki dergi yığınının üstünde sol bir grubun çıkardığı bir derginin 3 sayısı gözüne ilişti. Bu dergi kesinlikle bu kadının okuyacağı türden değildi. Acaba bu evde bu dergileri kim okuyordu? Ya da acaba kadın göründüğünden farklı biri miydi? Işığı söndürüp yukarı çıktı. Kadın bahçeye açılan camlı kapının önünde sigara içiyordu. Mahir elindeki dergiyi gösterdi. ''Bu sizin mi?''
''Hayır, aşağıda mı buldunuz?''
''Evet, dergilerin arasında.''
''Ben ilk defa görüyorum. Herhalde Ahmet bırakmıştır. Temizlikçi kadın da diğer dergilerin yanına kaldırmıştır.''
Mahir bunları söylerken kadının sigarayı tutan elinin belli belirsiz titrediğini görür gibi oldu. Acaba sigara içerken hep eli titriyor muydu? 63. Bölüm. 1,5 saattir ekranın karşısındaydı. Tavanın köşelerine monte edilmiş 2 minik kamera sayesinde yan odayı ve Ahmet Taran'ı 24 saat izleyebiliyordu. Dolaşabilmesi için sandalyeden çözmüş ama tek ayağından bir zincirle duvara bağlamıştı. Adamın açlıktan ve susuzluktan yerinden kalkacak hali kalmamıştı. 3-5 adım atmış, sonra tekrar sandalyeye çökmüştü. Taran'ın işini bitirmeden gerekli bütün bilgileri ve belgeleri ondan alması şarttı. Planının en önemli parçalarından biri de buydu. Ama konuşturabilmek için biraz daha bekleyip savunma sistemini tamamen çökertmek gerekiyordu. Bir süre sonra Taran'ın başı önüne düştü, uyumaya başlamıştı. Önündeki müzik setinin düğmesine uzanıp basınca Taran'ın bulunduğu odayı kulakları sağır edecek yükseklikte bir elektronik müzik sesi doldurdu. Adamın kulaklarını tıkamak istediği belli oluyordu ama elleri arkasında kelepçeli olduğundan bütün çabası boşunaydı. Ellerini duvara sürterek plastik kelepçeyi kopartmaya çalıştı. Bu da sadece ellerinin kanamasına neden oldu. 3-4 dakika sonra korkunç çığlıklar atmaya başladı. Müzik sesi gerçekten dayanılacak gibi değildi. Ekranın düğmesinden kontrol odasına gelen sesi tamamen kıstı. Artık ne müzik ne de adamın çığlıkları duyuluyordu. Kamerayı kontrol eden kolu ileri doğru itip Taran'ın yüzüne doğru yavaşça zoom yapmaya başladı. 64. Bölüm. DM sabahın 3'üne kadar uyumamış, James'in bıraktığı ve Osman'la görüşmesinden sonra aldığı bütün notları tekrar dikkatlice gözden geçirmişti. James'in ölümünün cevabının Refet'te olduğundan emindi. Refet'i polisin bulma şansı daha fazlaydı. Bu nedenle Osman Akdeniz'e verdiği söze de sadık kalmaya çalışarak Refet'le ilgili bilgilerin bir kısmını Mahir'le paylaşmaya karar verdi. Sabah erkenden Mahir'i aradı ve çok önemli bilgiler edindiğini söyleyerek saat 9 için randevu aldı. 9'u 5 geçe Mahir'in ofisindeydi. "Dün Diyarbakır'da Osman Akdeniz'le görüştüm."
"Ne? Neden bize haber vermedin?"
Adamın saklandığı ve polisle konuşmaya pek hevesli olmadığı belliydi. Ben de bir şansımı denemek istedim.
Her zamanki gibi polisle konuşmak yerine gazetecilerle konuşmayı tercih ediyorlar.
Kızgınlığını anlıyorum ama öğrendiklerimi dinlemek istiyor musun?
Tamam tamam, anlat bakalım.
DM Osman'ı nasıl bulduğunu, DK yani derin kulağın Osman'ın kayınbiraderi Refet Tuncel olduğunu ve James'in Diyarbakır'da Osman'la görüşüp bu bilgileri aldıktan sonra ortadan kaybolduğunu kısaca anlattı.
Refet Osman'la ne zaman görüşmüş?
Araları bozukmuş, uzun yıllardır görüşmüyorlarmış.
O zaman Refet neden James'i Osman'a yollamış?
Anladığım kadarıyla Osman'ın elinde de bir takım belgeler var. Onları James'e verebileceğini düşünmüş.
James almış mı bu belgeleri?
Hayır.
O zaman neden Osman'ı görmek için Diyarbakır'a kadar gitmiş?
Sana anlattığım bu bilgileri öğrenebilmek için.
Peki son vuruş neymiş? Reis kimmiş?
DM Osman'a verdiği sözü tutmak amacıyla bu soruya yalan cevap vermek zorundaydı.
Osman bundan bahsetmedi.
Bilmiyor mu yoksa biliyor da bahsetmedi mi?
Adamı bunu değerlendirebilecek kadar tanımıyorum.
Bütün bunlar bana pek mantıklı gelmiyor.
DM sinirlenmeye başlamıştı. Adamla görüştüğümden ve bu bilgileri aldığımdan sana bahsetmeseydim daha mı iyiydi?
Öyle demek istemedim ama Osman bunları bize anlatacağına neden sana anlatıyor?
DM lafı kediğine koymak için fırsatı kaçırmadı.
Demek gazetecilere polisten daha çok güveniyor.
Mahir ters bir bakış fırlattı ama DM'nin yorumuna bir cevap vermedi. Anlaşılan onu daha fazla sinirlendirmek istemiyordu.
Her şeyin cevabı Refet'te desene.
Öyle görünüyor. Osman Refet'in Securas'ta çalışmış olabileceğini düşünüyor. Adamın ismini ve iş yerini bildiğimize göre kısa sürede bulabilirsin umarım.
Hemen peşine düşüyorum, hiç merak etme. Bu arada Osman'la nerede buluştun? Umarım elinde bir adres vardır.
Gideceğimiz yere iki araba değiştirerek ve epey dolaşarak gittik. Benim başıma bir şey gelmesin diye böyle bir tedbir aldıklarını söylediler. Ama muhtemelen nereye gittiğimizi öğrenmemi de istemiyorlardı.
21. Ayrımın sonu. Sayfa 277.